Ayrım 6. Hakikat Meydanı. Christian Jacques. Sayfa 71. 11. Bölüm. Panep sağ ekip şefi olarak seçildikten sonra taşındığı köyün güneydoğusundaki yeni evinin ahşap kısımlarını sedir yağıyla parlatmış, abanoz görüntüsü vermek için kimi yerlerde yağı daha koyu sürmüş, şimdi de yeşil gözlü küçük kızı Selena'yı kocaman kollarına almış sallıyordu. Sağ ekip şefi sonunda rahatlamıştı. Aslan Userhat'ın bileğinin burkulması, burun Fened'in sıçrayan bir taşla yanağının yarılmasından sonra bilge kadının duruma müdahale etmesini istemişti. Gece boyu süren bir törenden sonra sonunda şantiyeye musallat olan kötü ruhu kovmayı başarmıştı Işık. Hakikat meydanının hizmetkarları yeni kazalar beklemelerine rağmen işi bıraktıkları yerden sürdürmeye razı olmuşlardı. Oysa devrilen bir moloz sepetinin dışında başka bir felaket yaşamadılar. Neşeli Renoupe'de loncanın kurucusunun ululuğunu ortaya çıkaran bir şarkı tutturduğunda çalışma heyecanı yeniden sarmıştı zanaatkarları. Bilge kadın Panebe kesin bir görev vermişti. Sipta'nın ebedi istirahatgahı bir an önce tamamlanmalıydı. Herhangi bir açıklama yapmadan bu şantiyenin kısa ömürlü olacağını seziyordu. Dev adamın başbakan bayın mezarını da kazmaya karar vermesi, dinlenme sürelerini kısaltmadan arkadaşlarının daha sıkı çalışmasına neden olacaktı. Bu yüzden fazla mesai ödeyerek dinlenme günlerinden fedakarlık etmeye hazır gönüllüler aramıştı. Güçlü Naat, Aslan Userhat, Halat Kasa ve Çakal Unes, Panep'in çağrısına olumlu cevap vermiş, karılarının itirazlarını gidermekle lekesiz uhabete düşmüştü. Aylardan beri ilk kez evinde dinleniyordu Panep. Nilüfer ve Asma resimlerinin süslediği yeni evini görüp hayran olmamak elde değildi. Uhabet öfkeyle odasından çıktı. ''Saçlarımı toplamak için kullandığım iğnelerden ikisi eksik diye yakındı, sen almış olmayasın.'' Uhabet tahtadan ve kemikten yapılmış yaklaşık 20 santim boyunda ve bir ucu sivri o iğnelere çok bağlıydı. İğnelerle örgülerinin biçimini bozmadan kafa derisini kaşıyordu. Üstelik Panep o iğnelerin ucuna Uhabet'in tüm tanıdıklarını kıskandıracak güzellikte şahin kafaları kazımıştı. ''Eşyana hiç dokunmadığımı biliyorsun.'' ''Öyleyse apertidir.'' ''Nerede o?'' ''Bilmiyorum, alçı yapmayı öğrendiğinden beri kendini ustabaşı sanıyor, söz dinlemiyor.'' Selena usulca alnını öpen babasına bakıp gülümsedi. ''Hayatın boyunca yanımda kalacak mısın?''
''Tabii ki kalacağım ama şimdilik abini bulmam gerek.''
''Yine yaramazlık mı yaptı?'' ''Umarım yapmamıştır.'' ''Aperti mi? Bir saat önce şantiyeden ayrıldı.'' dedi pişkin somun payın karısı. ''Aslında iyi çalışıyor. Çok yakında yepyeni bir cephemiz olacak. Ama ne çocuk. En ufak bir eleştiri karşısında bile dikleniyor, tehdit eder gibi bakmaya başlıyor. Eğer onu zamanında yumuşatamazsan başına gelecekler var derim ben.'' Dev adam ev kadınlarından birkaçını bulup sordu. Hiçbiri Aperti'nin nerede olduğunu bilmiyordu. Aslan Userhat'ın karısı da daha o sabah sağ ekip şefinin oğluyla kapışan çocuğunu düşünüp endişeleniyordu. Panep tüm köyü, köyün çevresindeki alanı boşuna aradı. Eğer Aperti Hakikat Meydanı topraklarından ayrılmışsa polise haber vermek gerekmeyecek miydi? Geriye sadece doğu ve batıdakiler terk edildikten sonra kuzeyde kazılan çöplüğe bakmak kalıyordu. Burada yakılan çeşitli atıklar sıkıştırılıp güneşin arındırdığı sert bir bloka dönüştürülüyor, sonra da taşlarla örülü çukura gömülüyordu. Panep gözlerine inanamadı. Aperti çöp yığınının tepesinde Aslan Userhat'ın oğlunu itip kakıyor, biraz önce annesinden yürüttüğü iğneleri çocuğun vücuduna saplayacağını söyleyip onu korkutuyordu. ''Oradan çık!'' diye haykırdı babası. Aperti uzunca bir süre donup kaldı, kurbanı onun şaşkınlığından yararlandı, tabanları yağladı.
''O bacaksız bana küfretti.'' dedi, boyuyla babasına yetişeceği şimdiden belli olan 17 yaşındaki delikanlı.
''İğneleri neden çaldın?''
Soru Aperti'yi hazırlıksız yakaladı. ''Oynamak için.''
Sen kötülük meraklısı küçük bir hırsızsın Aperti. Tanrıların sana bahşettiği gücü de acınacak bir biçimde kullanıyorsun. Genç adam çöplükten çıkarken titriyordu.
Beni yine dövmeyeceksin değil mi?
Önce iğneleri ver bana. Aperdi diz çöktü.
Al işte bana vurma. Annem seni asla bağışlamaz ve...
Tokat öylesine şiddetliydi ki Aperdi yere devrildi. Bu köyün kuralları var oğlum. Bu kurallara sen de uyacaksın. Seni bir daha uyarmayacağım. Ya yarın sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte işinin başına gidersin ya da hakikat meydanını terk edersin.
Eve dönebilir miyim?
Bu gece eşikte yatacaksın yemek yemeden. Mide boş olunca insan yanlışlarını daha iyi görür. Gut krizi geçmiş, romatizmaları yatışmıştı ama bu kez sırtının ortası ağrıyordu Kenhir'in. Artık gecenin bir bölümünü düşler anahtarını yazmaya ayıramıyordu. Güçlü Newton önerisiyle fazla acı çekmeden oturabilmenin yolunu bulmuştu. Bir minderin üzerine oturuyor, bacaklarından birini uzatıyor, yazıhanesinin duvarlarından birine asılmış levhaya yazı yazabilmek için kolunu uzatıyordu. Hiyeroglifleri giderek okunmaz oldu. Ne var ki yaşlı katibin zekası hala eskisi gibiydi. Üstelik mezar günlüğünü yazma işini de kimseye bırakmıyordu henüz.
Yardımcınıza dikkat etmeniz gerekiyor dedi Newt.
İmoni becerikli ve ciddi bir uzman. Onun sayesinde listelerimizde en ufak bir yanlışlık yok artık.
Buna sevindim ama yerinizde gözü var. Üstelik hiç de iyi yürekli biri değil.
Sana bir yanlışlık mı yaptı?
İşte buna cesaret edemez. Hayır, ben sizi düşünüyorum.
Öyleyse rahatla. İmoni henüz yerimi almaya hazır değil. Uzun zamanda olamayacak.
Bu da onu sinirlendirmeyecek mi?
Eğer sinirlenirse meslek hayatını sakin bir kasabada geçirmeye gönderirim onu. Ya İmoni burada yaşamanın inanılmaz bir fırsat olduğunu kavrar ya da sıradan bir memur olmayı göze alır.
Kahvaltınız hazır.
Tam kıvamında pişirilmiş yulaf, bal gibi tatlı incirler, içi hurma dolu bir çörek, Kenhir her sabah kahvaltının keyfini çıkarıyordu. Aynı şey öğle ve akşam yemekleri için de geçerliydi. Oysa İmuni yemekten tat almayı bilmiyor, bu ciddi kusurda gelişmesini engelliyordu. Fare suratlı küçük katip ustasının yanına gelmek istedi. Newt kocası kahvaltısını bitirinceye kadar bekletti onu.
Şef Sobek'ten rapor.
Neden böyle kişniyorsun İmuni?
Çünkü burada söz konusu olan hakikat meydanının adı. Hemen müdahale etmeliyiz.
Hangi konuda?
Kaybolan inek konusunda.
Kaybolan bir inek bizi neden ilgilendiriyor?
Çünkü o inek Ramesseum'a ait ve gelecek törende Deyrül Bahri Tapınağı'nda Tanrıça Hathor'u temsil edecek.
Bu gerçekten de can sıkıcı bir haber. Peki ne yapabiliriz?
O inek bir zanaatkarın hatası sonucunda kaçmış. Onun için sorumluluk tüm loncaya ait. Şef Sobek'in raporuna göre olayın tanıkları var. Susup duvarlarımızın ardına gizlenmek skandalı unutturmaya yetmeyecek.
Suçlanan zanaatkar kim?
Rapor bu konuda dilsiz.
Tam da bir firavun ve başbakan bayın mezarını kazarken gerçek bir felaketti bu. Bastonumu ver. 5. tabiyadaki yazıhanesinin dibinde bir iskemleye çökmüş Sobek bitkin görünüyordu.
Gerçekten de bu kadar ciddi mi diye sordu Kenhir.
Maalesef evet. Bu yüzden bu raporu yazmak ve sizden bu sırrı aydınlatmanızı istemek zorunda kaldım.
Suçlanan zanaatkarın adını belirtmeyi unutmuşsun.
İftiralardan nefret ederim.
Tanıklar var diyorsun.
Tanıklar satın alınabilir. Özellikle söz konusu hakikat meydanı ekiplerinden birinin şefi, yani Cesur Paneb olursa.
12. bölüm. Hakikat meydanı topraklarında kalırsan emniyette olursun dedi Kenhir Paneb'e. Tanıkların ifadelerini çürütmek için çalışacağım.
İşlemediğim bir suç için hareketlerimin kısıtlanmasını kabul edemem. Hem bu durum loncayı zayıflatmaz mı?
Korkarım öyle ama senin asıl görevin Firavun Sipta'nın ebedi istirahatgahını tamamlamak.
O ineği bulsak yetmez mi?
Bence öyle bir inek hiç yaşamadı.
Bu konuda ayrıntılı bir soruşturma yürüten Şef Sobek öyle düşünmüyor ama.
9 saldırganın elinden kurtuldun Panep, talihini daha fazla zorlama istersen.
Bir tutsak gibi yaşamayı kabul edemem ama bunu bilge kadının kararına bırakıyorum.
Benimle tapınağa gel dedi Işık.
Daha şimdiden tüm köy Panep'e karşı yeni bir komplo düzenlendiğinden haberliydi. Bu nedenle yüreklendirici işaretler görünce sevindi gençler. Yürüyüşünden bilge kadının rehberliğine güvendiğini, sonuna kadar mücadelede kararlı olduğunu herkes anlamıştı.
Suskun Nefer lonca hakkında çok önemli bir karar almadan önce buraya gelirdi dedi Işık. Cephesi Firavun'un kası onuruna yontulmuş taşlar, Maat ve Batı tepesinin aslan başlı yılan kraliçesine sunulan armağanlarla süslü sütunlu avluya girerken.
Işık ve Panep arındılar. Kokulu yağlar süründüler, ince keten elbiselerini giydiler, ayaklarına beyaz sandaletler geçirip başka hiçbir yerde eşi olmayan bir huzurun hüküm sürdüğü tapınağa girdiler.
Sen tapınaksın ve yaşıyorsun dedi bilge kadın alacakaranlıkta. Güney rüzgarını sakinleştirir, yakıcı güneşin yerine iyilik dolu gölgeni geçirirsin. İki duvarın doğu ile batıyı, kubben ise göğü temsil ediyor. Ve biz ışığından besleniyoruz.
Taşlarını toplayan, resimlerini yontan, hiyerogliflerini çizen insan olsa da burada kutsal olan kendiliğinden gerçekleşiyordu. Böylelikle evrenin ahengine katkıda bulunan lonca, duvarların üzerine çizilmiş törenleri sonsuza dek uygulayacak olan tanrısal varlığa ebedi bir ev sunmuş oluyordu.
Bu olay göründüğünden çok daha ciddi dedi bilge kadın. Eğer inek gerçekten kaçmışsa bu Hathor'un artık bizi korumadığı anlamına gelir. O olmadan büyümüz hiçbir işe yaramaz.
Sadece basit bir tuzak olduğunu düşünmüyor musun? Nefer'i öldürenler şimdi de beni ortadan kaldırmak istiyor.
Kesin olan bir şey var, o da tehlikede olduğun. Ama o hayvan bizi uyarıyor. Eğer uyarısını hafife alırsak savunmamız zayıflar ve olabileceklerin en kötüsü gelip bizi bulur. O ineği bulup Hathor'un yanına götürmek gerek.
İyi, iyi, ben ilgilenirim.
Kenhir bastonuna dayanmış Ramesseum sürülerinin sorumlusunu, katip okulundan yeni çıkmış yüksek memuru süzüyordu.
Sürü sorumlusu mezar katibine havanın kolayca dağılmasını sağlayan küçük pencerelerin tatlı bir serinliğe boğduğu kubbeli yazıhanesinde kabul etmişti. Papirüsler kusursuz bir düzenle yerleştirilmiş, koltuklar rahattı.
Bu büyük bir onur, ziyaretinizi beklemiyordum doğrusu.
Hakikat meydanı hizmetkarlarından birini suçluyor, sonra da ziyaretimi beklemediğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Benim o köyün içinde devleti temsil ettiğimi, köy sakinlerinden birine saldırmakla beni karşınıza aldığınızı unutuyor musunuz?
Siz herhalde oturmayı kabul edersiniz.
Hiç de değil delikanlı. Bacaklarım beni buraya kadar taşıdı, bundan sonra da taşıyacaklarından eminim.
Meslektaşları sürü sorumlusunu uyarmıştı oysa, Kenhir öyle kolayca çekip çevrilecek insanlardan değildi. Ama belki de yaşının etkisiyle daha uzlaşmacı, daha yumuşak davranabilirdi. Anlaşılan yanılmışlardı.
Tanıklarınız nerede?
Tanık sözcüğü biraz aşırı olabilir.
Aşırı? Bunun anlamı ne?
Tanık belirli bir yasal süreci çağrıştırır. Oysa ben...
Tanıklarınızı bana gösterecek misiniz, göstermeyecek misiniz?
Bunlar konuşurken zorlanan eğitimsiz basit köylüler. Belki yargıç anlattıklarının gereğince açık olmadığına karar verip...
Panebi Hathor'a adanmış ineği çalarken görmüşler mi, görmemişler mi?
Daha farklı bir yorumum var. Hele boyu Panep'le karıştırılabilecek bir sığırtmacın varlığını öğrendikten sonra...
Mezar katibinin bakışı sertleşti.
Yoksa suçlama dosyasının boş olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
Dosya gerçekten de pek ayrıntılı değil. Üstelik yasal işlem yapmayı aklımdan bile geçirmediğimi bilmenizi isterim.
Yine de bunca gürültü çıkardınız. Neden?
Sürü sorumlusu bakışlarını kaçırdı.
Fırsat gibi bir şey. Deneyimli bir katipsiniz. Bu meslekte yükselmenin nedenli güç olduğunu bilirsiniz. Onun için sandım ki...
Maat yasasını aldırmadan üstlerinizin size iyi gözle bakmalarını sağlamak için ne pahasına olursa olsun kendisinden söz ettirmeye çalışan genç yırtıcılardan birisiniz siz.
Bakın Kenhir, o inek gerçekten de kayboldu.
Sizin yüzünüzden, burası kesin. Hatanızı kapatmak için yeni bir yanlışa başvurmaktan, aklanmak için başkasına iftira atmaktan çekinmediniz.
Katipler arasında bir ortak nokta bulabiliriz. Ne de olsa hakikat meydanı sizin gerçek aileniz değil.
Öyleyse mezar katipliğinin farklı bir görev olduğunu, mezar katibinin sizin gibilerin haberi bile olmadığı bir kardeşlik içinde yaşadığını öğrenin delikanlı. İstifa edin ve ilk fırsatta batı yakasından ayrılın. Yoksa sizinle bizzat ben ilgilenirim.
Sürü sorumlusu yıkılır gibi çöktü alçak koltuklardan birine.
Ya ineğim?
Kendiniz bulun.
Kenhir köye döndüğünde rahatlamıştı. Yürüyüş onu az da olsa yormuştu ama vereceği müjdeyi düşünerek neşeleniyordu. Işık muayenehanesinin kapısında belirince yaşlı katip onu ilk kez gördüğünde duyduğu heyecanı yaşadı. Yaşına rağmen bir ilkbahar güneşi gibi tatlı tatlı parlıyordu bilge kadın. Sadece varlığıyla mutluluğun gerçek olduğuna inandırıyordu insanı.
Her şey halloldu diye açıkladı Kenhir. Hatalarından birini bizim sırtımıza yüklemek için dolap çeviren bir yeni yetme. O sefil komplosuna beni bile bulaştırmaya kalktı. Panep rahat uyuyabilir artık.
Gitti dedi Işık.
Gitti mi? İyi ama nereye?
Hator'un ineğini aramaya.
O iş bizi ilgilendirmiyor ki.
Sanırım ilgilendiriyor Kenhir. Rameseoğlu'ndaki görevli kaderin aracısından başka bir şey değildi. Bizi suçlamak isterken Tanrıça'nın çağrısını iletti.
Daha önce Panep'i öldürmeye kalkışlar Işık. Onu bilinmezin ortasına salmak, korkunç tehlikelere atmak olmuyor mu?
Hator rahibeleri açısından bakıldığında bu görevin yerine getirilmesi şart.
Kenhir bastonuna dayandı. Galiba anlamaya başlıyorum. Onu belki de zirveye götürecek denemelerden birinden geçiriyorsunuz, öyle değil mi?
Işık gülümsemekle yetindi. O kutsal inek gerçek bir tehlike.
Eğer Panep ineği geri getiremezse kendi de dönmeyecektir.
Bunun kararı Tanrıça'ya ait.
Mezar katipliği görevi bir eğlence değil diye düşündü Kenhir. Yine de hakikat meydanının ekip şefliğinden çok daha rahat.
Hainden bir mesaj aldım dedi Serketa dilini dudaklarının üzerinden geçirirken. Lonca Başbakan Bay ile Firavun Sipta'nın mezarlarını kazmaya devam ediyor. Firavun'un batı kıyısındaki tapınağını yapmaya da başlamışlar. Panep olmadan.
Mehi irkildi. Şaka mı ediyorsun?
Panep köyden ayrıldı. Kimse nereye gittiğini bilmiyor.
Hemen sevinmeyelim.
Hain bunun resmi bir yolculuk olmadığını bildiriyor. Ya Panep'in sinirleri bozulduysa? Hayatını yitirmek üzere olduğu saldırıdan sonra belki de beladan başka bir şeyle karşılaşmadığı o köyden kesin olarak ayrılmaya karar verdi.
İlginç bir davranış ama o herif kolay kolay vazgeçeceklerden görünmüyor.
Her erkeğin zayıf bir noktası vardır yumuşak aslanım diye mırıldandı Serketa.
6. Ayrımın sonu. Sayfa 81.